Merhaba, İlk Sayfasına hoş geldiniz. Ben Mirgün Cabas, Can Kozanoğlu ile birlikte bir podcast serisine başlıyoruz. Bu seride yazarlarla bir araya geleceğiz ve nasıl yazdıklarını soracağız, nasıl yazılır sorusuna yanıt arayacağız.
Yani aslında bir nevi sesli yazı atölyesi, yazma atölyesi düzenlemiş olacağız.
İlk Sayfasına hoş geldiniz. Bugün Can Kozanoğlu ile birlikte Nermin Yıldırım'ı ağırlıyoruz. Nermin Yıldırım'ın Dokunmadan adlı romanını konuşacağız. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Şimdi aslında 6 romanınız oldu. Sonuncusu Misafir yeni yayınlandı.
Evet, bu hafta.
Bu çok hafta yeni. Çok yeni yayınlandı ama biz ondan bir önceki romanınızı Dokunmadan'ı konuşacağız.
Ve normalde biraz sohbet edelim de sonra o ilk sayfayı dinleyelim diyoruz. Fakat bu o kadar çok şey anlatan bir ilk sayfa ki, çünkü her kitabın ilk sayfası kitabın içeriği hakkında çok fazla fikir vermiyor ama belki deyim uygun olmayabilir, bilmiyorum. Bodoslama kitabın ana hikayesinin içine daha ilk sayfadan demeyeyim, ilk cümleden dalıyoruz. İsterseniz onu Storytel'deki versiyonundan bir dinleyelim, ilk sayfayı öyle konuşalım.
Tamamdır.
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Yahya Kemal Beyatlı, Sessiz Gemi. Öleceğimi öğrenince çok şaşırdım. Azrail'i atlatmayı umduğumdan değil, bir gün herkes gibi ruhumu yetkili makamlara teslim edeceğimi elbet biliyordum. Ama o gün öyle uzak ve muğlaktı ki galiba ölümümü görmeye ömrüm vefa etmez sanıyordum. Bilmek farkında olmama yetmiyordu. Ruhunuzu ele geçiren zifiri karanlığa diri diri gömülmeye niyetiniz yoksa, kendi ölümünüze fazla kafa yormaz, o kapınızı çalmadıkça bizzat gidip hatırını sormazsınız. Hayatta bazı şeylerin varlığı uzun boylu düşünmemek kaydıyla kabul edilir. Ben de er geç ikametimi Tahtalıköy'e aldıracağımı bilsem de malum akıbeti yok sayarak yaşamaya çalışıyordum. Yaşamaya çalışmak. Biz ölümlülerin ekseriyetle yaptığı bu. Fakat sonra işgüzar Azrail gelip beni buldu. Daha doğrusu incelik gösterip önden ulak gönderme lütfunda bulundu. Kara haber müteassısı doktorlar karşıma dikildiğinde bir gün kendi sonuma şahitlik edeceğimi dehşetle hissettim. O günün sandığım kadar uzak olmadığını da öyle. Doktorum Kazım Bey'in uzun açıklamalarından maalesef hastalık ilerlemişti. Kuşkusuz ellerinden geleni yapacaklardı. Piyasaya henüz sürülen ilaçları ve Amerika'da heyecanla karşılanan yeni tedavileri de deneyeceklerdi. Hem zaten Allah'tan umut kesilmezdi. Kısa bir sonuç çıkıyordu. Ölecektim.
Kitabı henüz okumamış veya dinlememiş olanlar bile yalnızca şu ilk sayfadan bile anlamışlardır ki kitapta bir kelime zenginliği var. Dil zenginliğinden öte, yüzünüze karşı değil, gerçekten öyle. Kitabın ana karakteri de sözlüklere çok özel tutkusu olan bir insan. Çocukluğundan itibaren sözlüklerle haşır neşir okuyor ve kelime hazinesi çok geniş. O aslında biraz siz misiniz o çocukluktan itibaren hayatı sözlük karıştırarak, yeni kelime öğrenerek ve biriktirerek geçen?
Çok zarifsiniz, çok teşekkür ederim öncelikle. Evet, benim sözcüklerle bir münasebetim var tabii. Yani mesela bir şey anlatırım. Ben küçükken ya da ergenlik çağlarında böyle sevdiğiniz artistlerin resimlerini duvarlara asarsınız ya. Ben sevdiğim sözcükleri yazıp asardım ve onlara bakarak uyurdum. Hala da öyle. Çalışma odama gelseniz sözcükler göreceksiniz. Bazen seslerinden, bazen manalarından, bazen çağrıştırdıkları duygulardan ya da şeylerden dolayı seviyorum sözcükleri ve karakterler kurarken de onların sözcüklerle fazla haşır neşir olmasına bahaneler bulmam gerekiyor sürekli. Bazen sözcük karıştırıyorlar, bazen çok yaşlı bir anneannenin elinde büyüyorlar mesela, hani o dile vakıf olabilmek için. Gerçekçi olabilsin karakterler diye sürekli bahaneler yaratmak zorunda kalıyorum çünkü öyle kurmayı seviyorum.
Peki odasının duvarına kelimeleri asan çocuğun kafasında bir gün bunları romanımda kullanacağım, romanlarımda kullanacağım gibi bir hayal var mı?
O çocuk zaten o kelimeleri asarken yazılar da yazıyordu. Hatta ben 9 yaşındayken amcam bir ortaokul öğretmeniydi ve hani fazla haşır neşir olduğumu fark edince bu yazma işiyle yazdığım ilk metinler, böyle bir sürü defterim vardı benim, onları önüme koydu ve bunların içinden seç bir şeyler dedi. Ben de seçtim en beğendiklerimi. bana böyle ev şartlarında daktilo ile yazıp fotokopi makinesiyle çoğaltıp işte karton kapak yapıp 20 tane falan fotokopi kitap verdi, bu senin kitabın diye. Acayip havalandım falan, çok hoşuma gitti. Böyle arkadaşlarımın doğum günü olsun diye bekliyordum. Doğum gününde ona hediye götürüyorum, imzalayıp veriyorum falan, çok havalı günlerdi.
İlk kitabı 9 yaşında yayınlanmış bir yazarla karşı karşıya.
Merdiven altı kitabı diyelim, fazla da o havaya fazla girmeyelim, o hava orada kaldı yani.
Çok hoş. Şimdi kelimelerle aranızın iyi olmasından mı kaynaklanıyor ya da bu bu kahramanın olduğu gibi sizin de bir özelliğinizin bilmiyorum ama söz oyunları, kelime oyunlarıyla da çok arası olan bir kahramandan bahsediyoruz ya da karşımıza çıkıyor dokunmadan da. Siz de böyle söz oyunlarını sever misiniz?
Severim ama edebiyatta mesela bunun bir ayarını tutturmaya çalışıyorum. Çünkü laf ebeliği dediğimiz şeyin tek başına edebi bir nitelik taşıdığını düşünmüyorum. Bazen fazla afili gelirse yazdığım bir şey bana, dönüp tekrar bakıyorum. Buna burada ihtiyaç var mı, yoksa seyirciye oynayan fazla hesaplı bir şey mi bu oyunlar diye. O dengeyi tutturmaya çalışıyorum. Kendi hayatımda konuşurken daha rahatım bu konuda.
Çünkü onun dediğiniz gibi eğer fazlaya kaçarsa okuru yoran bir tarafı oluyor galiba.
Evet, zaman
bezdiren
zaman
bir tarafı olabiliyor.
Zaman zaman giriyorum o tapa, çıkmaya çalışıyorum.
Yani yormaktan öte biraz suni de kaçıyor. Hı hı. Biraz tecrübeli bir okur diyeyim. Onları kolaylıkla yakalıyor. Yani bunlar araya monte edilmiş diye. O aslında belki her yazar monte eder de o montaj izlerini silebilmek belki. Mesela siz not alıyor musunuz şu kelimeleri kitaplarımda kullanacağım diye?
Yani sevdiğim ve dönem dönem kullanmak istediğim kelimeler oluyor. O duvar asma hikayesi oradan zaten ama onun orada yeri yoksa, yani sadece o kelimeyi kullanmak için bir cümle yazmıyorum. Ama mesela ben ortalama 7 kere yazıyorum. Enizdeki kitap işte 7 kere yazıldı. Bakıyorum ve muadillerini kullanmaya çalışıyorum. Yani aynı anlama gelse de sesi daha uyumlu, ritmi daha uyumlu ya da daha önce kullanmadığım önceki sayfalarda kelimeler kullanmaya çalışıyorum ama sadece o kelime çok güzel diye o cümleyi kurmuyorum. Çünkü o metin bir bütün ve hani tek başına bir parçanın güzel olmasının bir anlamı yok.
Peki benim bu kitabı okurken tekrar aklıma gelen ve roman okurken genellikle üzerine sık sık düşündüğüm bir konu var. Sizi bulmuşken sorayım. Mesela bu kitap başından da hemen anlayacağımız gibi ölüm ve yaşam üzerine çok düşünülmüş bir kitap. Ve bunun içinde ölmekle ve yaşamakla ilgili epey fikir var. Bunlar sizin fikirleriniz ya da işte kahramanın ağzından dile getirilmiş fikirler. Bunları ne ara şekillendiriyorsunuz kafanızda? Yani o fikirler geldiği için onları bir romana mı yedirmek istiyorsunuz ve bu roman bu yüzden mi yazılıyor? Yoksa bu kurguyu kafanızda kurduktan sonra bunu ete kemiğe büründürmek için bunları yazarken mi buluyorsunuz, düşünüyorsunuz? Ya da zaman zaman notlar alıyorsunuz ve kitabı yazarken bunları yerlerine monte mi ediyorsunuz?
Bir derde binaen yazmak mevzu var ya, ben o yazarlardanım sanırım. Beni o konuyu seçmeye iten bir dert oluyor. Yani bunu bir anlatma çabası olarak düşünmüyorum yazmayı. Çünkü hiçbir şeyi anlatacak, anlatmayı vaat edecek kadar çok bilmiyorum. Ama bir anlama çabası benim için. O dönem benim derdim neyse, ne kafamı meşgul ediyorsa onunla ilgili bir hissim oluyor, dert bir hissi doğuruyor ve oradan da kafamın içinde hikayeler dönmeye başlıyor. Ama bu şu demek değil, yani gelen ilk hikayeye bayılıyorum ve hemen oturup yazmıyorum. Onu bir süre demliyorum, dönmesine izin veriyorum. Yeterince dişi bir hikaye mi? Yani bana ilk anda göründüğü kadar parlak mı? Büyüyecek, gelişip serpilecek mi? Yoksa bir süre sonra bir yerde kesilecek ve bir roman hikayesi kurmaya yetmeyecek bir kıvamda mı kalacak? Ona bakıyorum. O kafada döndürme süresi benim için uzun bir süre. Mümkün olduğu kadar uzun tutmaya çalışıyorum onu. Fakat tabii eğer o iyi bir hikayesi, aslında onu yazacağınızı en başından hissediyorsunuz. Ve o kendi kendine gelişirken küçük defterlerim oluyor her zaman. Cebimde, yanımda, defterimde. Ona notlar almaya başlıyorum. Bir taraftan konuyla ilgili okumak istiyorum. Kendime okuma listeleri çıkarıyorum. Genellikle psikolojik temelli romanlar yazmaya çalışıyorum. Dolayısıyla danışmanlık aldığım uzman insanlar da oluyor. Hep çalıştığım bir psikolog arkadaşım var mesela. Ondan listeler alıyorum ya da röportajlar yapıyorum konuyla ilgili. Mesela bunun için değil ama bundan sonraki romanım için, o bir akıl hastanesinde geçiyor. Akıl hastanesine yolu düşmüş, doktorlar, hastalar bir vesileyle düşmüş. Pek çok kişiyle görüştüm.
Yani, misafirden bahsediyorsunuz
evet,
değil mi? Yeni yayınlanmış
evet, romanınızı. Bu roman içinde, yani bahsettiğimiz roman içinde Beni bu romanı yazmaya iten duygu suçluluk duygusuydu. Benimle benzer duyguyu yaşayan insanlarla görüştüm. Yani o bir hazırlık süreci oluyor ve orada hikaye kafamın içinde büyüyor, notlar alınıyor filan filan. Sonra masaya oturmaya karar verdiğim bir an var. O her zaman benim kendi seçtiğim an olmuyor. Çoğu zaman bir şey beni tetikliyor. Mesela dokunmadan da çok da yakın zamanda seneyi devriyesi olduğu için bahsedeyim. Ben o sırada işte kafamda hikaye dönüyordu. Ama yazmak için biraz daha zaman tanıyordum kendime. Çin'deydim, bir yazar evi davetiyle gitmiştim. Birkaç ay Şangay'da kaldım ve ben oradayken Ankara katliamı oldu. Çin'de biliyorsunuz internet mevzu biraz sıkıntılı. Hani öyle hemen girip haberleri göremiyorsunuz. Ben olaydan haberdar oldum ama detaylarını öğrenemedim. Yani kim öldü, kim kaldı, içinde yakınlarım var mı? Çünkü tanıdığım insanlar da oradaydı. O sırada Ankara'da olsaydım ben de orada olacaktım filan. Böyle olunca zaten bu son dönem olan her şeyin bizzat müsebbibi kendimiz olmasak da üstümüzde ağır bir suçluluğu var. Yani beni hikayeyi oraya kadar getiren duygu suçluluktu. Etrafımda bir sürü şey oluyor ve hiçbir şey yapamıyorum duygusu, bunun ağırlığı. Fiziksel olarak da hiçbir şey yapamamak beni çok sıkıştırdı ve mesela aslında birkaç ay sonra belki yazmaya başlamayı planladığım hikaye Çin'de o şartlar altında yazmaya başladım. Çok uzun anlattım ama toplamak gerekirse bir dert üstüne bir duygu arada onu yazmaya yani o zemini kuracak birikimi sağlamaya toplamaya çalışmak ve sonra da bazen tetikleyici bir şey bazen de böyle bir masada oturup evet artık ben hazırım hadi bakalım dediğimiz şey oluyor böyle bir döngü.
Peki kitap hazırlıkları sırasında zaman zaman röportajlar yapıyorum dediniz.
Ben de onu soracaktım.
Bir zamanlar meslektaşmışız.
Evet.
Siz de gazeteci kökenlisiniz. Biz de Türkiye'de sektör başka bir haldeyken gazeteciydik. Gazeteci olmanın, o tarz bir röportaj alışkanlığını edinmiş olmanın roman yazarlığına faydası var mı?
Bu avantaja da dönüşebilir, dezavantaja da. Ben sizin kadar usta gazeteciler değildim ama gazetecilik mezunuyum. Daha çok... Yani neyse şöyle toplayayım. Dünyayı anlamak, daha doğrusu doğru soruları sormak için gazetecilik birikiminin de eğitiminin de bana çok faydası oldu. Ama o bir tür doktorluk mesleği gibi, bilmiyorum katılır mısınız? Bir mesleki deformasyona da evet. Velhasıl bir romancının durmaması gereken bir yer orası. Çünkü empati lazım size. İkisinin arasını da bir denge tutturmaya çalışıyorum ama ben zaten gazeteci değilim. Yani kendimi öyle görmüyorum. Fakat oradan aldığım evet bir şey varsa onu romanı bir biçimde devşirdim. İşime yaradı yani.
Ki biz ayrıldığımız halde deformasyon hala yaptığımız başka işlere de yansıyor. Zaman zaman şakasını yapıyoruz aramızda. Hakikaten
bunu söylemeye çalışmamıştım.
Ama yok realite bu yani.
Yok, anlattığınız tespitin bizdeki karşılığından bahsediyorduk, haklısınız.
Bir örnek verebilir miyim?
Tabii lütfen.
Bir gazeteci arkadaşımla birlikte uçaktaydık. Bir ülkeden Türkiye'ye geliyorduk. Almanya'dan geliyorduk galiba. Ve uçakta birisi... birden çok ağır hastalandı. Yani uçağın aniden başka bir yere iniş yapması gerekti. Gözlerimizin önünde ölüyordu neredeyse. Ben bir şarap istedim ve ağlamaya başladım. Çok sinirlerim bozuldu. Gazeteci arkadaşım da telefonuyla çekmeye çalışıyordu olanları ve aramızdaki üçüncü arkadaşımız, o da gazeteciyle çok affedersiniz yazar arasındaki aslında duygusal reaksiyon farkı aşağı yukarı böyle bir şeydi. O da kötü niyetle çekmiyordu bu arada. Yapması gerekenin o olduğunu düşünüyordu. Onun da yaptığı anlamsızdı. Benimki daha da anlamsızdı aslında ama böyle oldu.
Biz olsaydık ikisinin arası ağlayarak çekerdik.
Güçlü gazeteciler. Peki şunu sormak istiyorum. Bilmiyorum bu kolay bir soru mu? Eminim bir şekilde düşünmüşsünüzdür bunun karşılığında ama... ilk romanla son roman, bu az işte birkaç hafta önce yayınlanan, geçen hafta yayınlanan roman arasında kendinizin geliştiğini düşünüyor musunuz? Herhalde gelişmişsinizdir ve bu gelişimin nasıl olduğunu düşünüyorsunuz?
Yani gelişmek istiyorum. Umarım öyle oluyordur. Olmuyorsa bir yerde bir sorun var demek çünkü. İnsan her yazdığı yeni romanın en iyisi olmasını istiyor. Çünkü bir şeyler öğreniyorsunuz kendinizle ilgili aslında yazarken. Fazlalıkları öğreniyorsunuz, eksikleri öğreniyorsunuz. Mesela yayınlanmış ilk romanımın üçte birini atmıştım ben. Bir kere editlemeyi öğreniyorsunuz. Atmak yani yazmakla ilgilenen arkadaşlar varsa bizi dinleyen diye söylüyorum. Yazdıklarınızdan vazgeçmek en az yazmak kadar kıymetli bir şey. Çünkü aslında belki size lazım olan tek bir cümle ama siz o cümleye varmak için sayfalarca uğraşıyorsunuz. Mesela bunları öğrendim kendi adıma düşünüyorum. Ya da az önce konuştuğumuz bu afili laf meselesi. Yani... şeyi daha çok öğrendiğimi düşünüyorum. Buna gerçekten burada ihtiyaç var mı? Ben burada bir numara mı çekiyorum yoksa metin bunu gerçekten çağırıyor mu? Mesela işte dokunmadığını 7 kere yazdım ama misafiri 11 kere yazdım. Bunu aman ne çok çalışıyorum demek için söylemiyorum. Hayır, yaptığım her şey güzel olmuyor demek için söylüyorum.
Yani ama çok onlar, çalıştığınız da belli. 8 yılda 6 roman.
Evet, çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum bunun da. Ben mesela 2 yani, yılda bir yazsam daha cool bir yazar olacağımı eminim ama maalesef bitince veriyorum romanları. Belki de saklamalıyım. Yani yazdığım her şey iyi olmuyor. Yazdığım her şeyin çok güzel olduğunu düşünmüyorum. Onun için çalışıyorum. Bu da şu demek zaten, evet tabii ki öğrenmem gerekiyor.
Peki 7 kere yazdım, 11 kere yazdım tam olarak ne anlama geliyor?
Taslaklar olarak kaydediyorum romanları. Baştan sona kadar bir kere yazıyorum. Hı-hı. Yani ilk taslak aslında tabii temel taslak. Yani üstüne en çok mesafe, zaman harcadığınız taslak. Ama o böyle kafanızdaki kurguyu hızla kağıda dökme hali. En azından benim için. Çünkü ben böyle hızla yazıyorum o ilk, yani hızla derken. Mümkün olduğunca hızlı bitirmeye çalışıyorum o kısmı. O duygudan kopmayayım, anlatmak istediğim şeyden kopmayayım, araya başka şeyler girmesin diye. Sonra dille uğraşmaya başlıyorum daha fazla. İşte kesiyorum, biçiyorum, bazen yer değiştiriyorum, bazen vazgeçiyorum. Ve bunları her defasında en baştan başlayıp sona kadar romanı okuyarak ama düzelterek okuyarak yapıyorum.
Yani, geliştirerek bir
anlamda. Evet, yazmak dediğim baştan bunu yazdım ama beğenmedim, dur baştan yazacağım değil. Yazılmış metin üzerinden ama sahiden de hani ilk haliyle elbette benzerlik taşıyor ama tümüyle aynı olmayacak. Başka bir kıvama getirene kadar ekliyorum, çıkarıyorum, değiştiriyorum. Mesela bir taslakta sadece diyaloglara bazen yoğunlaşıyorum. Başka bir taslakta başka bir şeye bakıyorum filan. İşte eğer birden fazla anlatıcı varsa onların dillerini ayırmak için ayrı bir taslak yapıyorum. Böyle yapıyorum.
Şimdi
yapıyorum.
Biz hep vurguluyoruz ya bu kayıtlarda. Aslında biz bir tür sesli yazarlık atölyesi gibi düşünüyoruz bunu. O yüzden de yazarlara, burada ağırladığımız yazarlara ısrarla ve derinlemesine sorular soruyoruz. Yani nasıl yazıyorsunuz? Çünkü amacımız bir yandan da yazmaya başlayanlara ya da yazmaya başlamak isteyenlere kapılar açmak, onlara fikirler vermek. Bu bizim karşılaştığımız yeni bir yöntem değil mi bugüne kadar?
Ben de tam onu düşünüyordum. Arasında. Galiba bu yaptığımız 6. ya da 7. Evet. kayıt. 6. kayıt. Mesela şu ana kadar bu yöntemi hiçbir yazardan duymamıştık. Herkesin yöntemi farklı. Peki o üzerinden tekrar tekrar gidiyorsunuz ya, orada paragraf ritmiyle oynuyor musunuz? Çünkü hem bu kitabınızda hem başka bir kitabınızda dikkatimi çekmişti. Ortalama uzunlukta paragraflarınız var. Kısa paragraflarınız var. Diyaloglar var. Fakat bazı çok uzun da paragraflarınız var. Uzun ama yormayan. O uzun paragraflar, kısa paragraflar, onların ayarı doğallık içinde mi geliyor yoksa onlarla oynuyor musunuz? Çünkü bence sizin tarzınızın önemli bir parçası o paragraf ritmi.
Bunu bir iltifat olarak kabul edip teşekkür ediyorum. Çünkü paragrafın uzunluğunu elbette düşünmüyorum ama ritim dediğiniz şey benim için çok önemli. Ben iyi bir şiir okuruyum ama iyi bir şair değilim. Fakat metnimin içinde şiirsel bir metin yazmak konusunda bir çabam var. Dolayısıyla yeni taslaklar yazarken sesli okurum metinlerimi. Yani sesli kitap okumayı da severim zaten. Ve okurken ritim tutarım. Bu bir ölçüyle yazmak değil tam olarak ama o ritim bazen hece sayısından, bazen sesin tınısından gelir. Bunu nasıl anlatayım? Bir anlamda o paragrafların birbirine benzemesi bir işte o tür bir ölçüyle yazılmasıyla ilgili olabilir. Bunu hiç düşünmemiştim, paragraf uzunluğunu, fakat ritim üzerine çok düşünüyorum. Bu bunun bir sonucu olabilir belki.
O ritmin müzikalitesi var mı? Mesela bu kitapta da pek çok şarkı sözü geçiyor. Bir özel tutkunuz olduğu sormayacağım. Anlaşılıyor Dismitse, Morrissey'e. Böyle her romanın ayrı bir müziği var mı kafanızda?
Tam olarak böyle değil belki. Çünkü çoğu zaman yani yazarken müzik dinlemek benim için böyle bir elzem bir şey değil. Bazen ihtiyaç duyuyorum, bazen duymuyorum. Ama mesela biz geçmişi düşünürken yani Proust'tan da hareketle söyleyeyim. Ona benzer şey mesela... Tatlar eşlik eder, kokular eşlik eder, renkler eşlik eder. Bir takım eşlikçileri vardır. Bir şeyi anlatırken o atmosferi kurarak anlatırız. Ya da anımsarken öyle anımsarız. Bir kahramanın işte tıpkı o kurabiyeleri yemesi gibi o zaman dinlediği ya da işte başına her ne geliyorsa o sırada sokaktan geçiren bir arabanın içinden yayılan müzik aslında bizi tam da o atmosferin içine atar. Yani okur... Ya okurken bütün bunları da aynı anda görsün ve onun duygusu da orada yaşarsın istiyorum. Hiç güzel anlatamadım ama güzel bir şey istiyorum.
Yok, gayet de güzel anlattınız. Hani üzerinden 7 defa geçmenize gerek yok.
Bir de şimdi epigraflar var her bölümün başında. Onları mesela Nasıl buraya yerleştiriyorsunuz? Yani nasıl seçiyorsunuz? Nasıl yerleştiriyorsunuz? Onlar yerini ne zaman nasıl buluyor?
Yani sırf bu kitapta 44 tane olduğunu ekleyerek soralım.
Epigraf aslında tatlı bir mevzu. Bazen epigrafa gerçekten gerek var mı bu kadar epigrafa diye de düşünüyorum. Yani bazen de çok da gerek var diye düşünüyorum. Epigrafları seçerken birkaç motivasyonum var. Bir tanesi bir tür alışveriş gibi arkadaşınıza, yani ben bu filmleri izliyorum ve bu kitapları okuyorum dersiniz ve paylaşırsınız. Ben bir roman okurken eğer ilgimi çektiyse roman, o yazarın başka kimleri okuduğunu bilmek isterim. Çünkü bu benim için şu demek: bu metni yazabilmek için bu yollardan geçmiş, buralara tutunmuş, bunları sevmiş, şunları sevmemiş, her neyse. Velhasıl bu hem aslında ustalara saygı kuşağından giriyor da epigraflar, hem beni bu duyguya çağıran, bu metne çağıran aslında şeyler, hem de tabii her epigraf kendi içinde konacağı bölümle ilgili bir biçimde bir anlam taşıyor. Bazen ona dair bir his veriyor, bazen bir bilgi veriyor. Ama benim için en eğlenceli olanı, ben çok oynayarak yazan biriyim. Yani bir çocukluk oyunu gibi düşünürseniz anlattığımız bütün hikayeden bu yana. Epigraflarda çoğu zaman metinden bağımsız, başından sonuna okuduğunuz ayrı bir hikaye isterseniz bulabilirsiniz gibi oyunlarım var.
Şimdi bu kitap Yahya Kemal... Sessiz Gemi'den bir epigrafla başlıyor. Sessiz Gemi'den bir epigrafla bitiyor. Hı hı. Misafir'de de Yahya Kemal. Saklı Bahçeler haritasında da Yahya
Misafir'de
Kemal.
Misafir'de şeyle, Murat Anmungan'la çıkıyor.
Orada ikinci. Hı hı hı. Misafir'de evet, ikinci. Saklı Bahçeler haritasında gene birinci, yanlış hatırlamıyorsam. Yahya Kemal'in özelliği ne?
Yazar seviyor demek ki Yahya Kemal'i.
O sonu çıkıyor.
Ya aslında belki biraz şey de var tabii. Bence bütün bu romanları birbirleriyle bazı hislerden dolayı bağlayabiliriz ve her birinin kendi ayrı hikayesi olsa da aslında tepeden baktığınızda bir evrenin parçaları olduğunu düşünüyorum. Karakterlerin kendi işleri bittiklerinde kendi romanlarında, diğer romanlarda gezinmeye devam ederler zaten. İşte onun 20 sene sonrasını bir yerde görürsünüz ya da tanışmadan öncesini filan. Aynı histen beslenen ya da aynı cümleyi arayan romanlar bunlar. Dolayısıyla Yahya Kemal gibi bir iki şair ve yazar daha var. Onları da hep o yolda beraber el ele yürüyoruz. Yani ben tutuyorum ellerinden, onların eli yok.
Bu Dokunmadan'ın bir özelliği de yer isimlerini sizin uydurmuş olmanız. Paşa şehrinde geçiyor, Çaybeli'ne gidiliyor, Moran'a gidiliyor... Bunlar aslında gerçek şehirlere sizin taktığınız isimler. Paşa şehri İstanbul bence. Sultan. Özür dilerim, Sultan şehri, pardon. Çaybeli Eskişehir diye ben deşifre ettim. Moran Van. Bir iki yer daha.
Muğla diye ben bir tanesini okumuştum.
Neden bunu yapıyorsunuz? Ya hep yapıyor musunuz, yoksa bu kitaba özgü bir şey mi?
Yok, hep yapmıyorum. Bu kitapta biraz yani aslında şey, bu bahsedilen dünyanın Türkiye olduğu çok aşikar. Şehirleri de işte bazıları doğrudan bir şehrin karşılığı, bazıları birkaç şehrin karşılığı. Bunu birkaç şey için yaptım. Çünkü bu gazeteci ve romancı farkından hareketle söyleyeyim. Biz başımıza gelen korkunç şeylere karşı müthiş bir umursamazlık demeyeyim ama... buna alışma hali, bununla baş etmeye çalışırken doğal olarak hayat devam ediyor duygusu ve çok sağlıklı olması gereken bir duygu. Ama başka bir şey dönüştü. Bunları normallemeye başladık. Mesela en korkunç şeyleri gazetede gördüğümüzde zaten dün de gördüğümüz ve yarın da göreceğimiz için bir biçimde kabulleniş ve buna karşı gerçek bir duygu yaratmada zorlanma haliyle karşı karşıyayız. Aslında tam tersi olması beklenirdi. Bir ölüm haberinden bahsediyorsak, romanda okuduğumuzda bu zaten kurgu, kurmaca, üzülecek bir şey yok dememiz, gazetede gördüğümüzde bu gerçekten yaşandı ve korkunç bir şey dememiz gerekirdi. Ama bu bağlamlar tamamen anlamını kaybetti ya da hızla kaybediyor, böyle düşünüyorum. Tam tersi bir etki yarattığını hissediyorum. Okurla karşılaştığımda da böyle hissediyorum. Ali İsmail'in ölümünü gazeteden görmek artık roman sayfasında başka bir dilden ve adı başka birisiyken, başka bilmediğimiz, bizden çok uzak bir ülkede geçerken görmek insanları farklı şekillerde etkiliyor. Biraz daha mesafeden ama o mesafenin yarattığı daha doğru duygudan bakıyoruz gibi geliyor bana. Burada böyle tersten bir şey yaptım ama memnunum bunu yaptığıma.
Şimdi Türkiye'deki şehirler sizin taktığınız isimlerle geçiyor ama yurt dışında... ...daki şehirler gerçek isimleriyle. Bu kitapta Zaragoza'dan bahsediyorsunuz. İspanya'dan, oradan başka bir yere geçeceğim. Yarı Türkiye'de, yarı Barcelona'da yaşıyorsunuz. Kaç yıldır?
8 yıldır taşındım Türkiye'den. Artık evim yok burada ama çok sık geliyorum. Ondan önce de birkaç yıl boyunca gidip geliyordum.
Barcelona'da yaşıyor olmak kitaplarınızı etkiliyor mu?
Daha sakin bir Türkiye biz olsaydı daha az etkileyebilirdi ve ben de başka şeyler yazmakla belki meşgul olabilirdim. Ama tabii burada böyle her şey çok hızlı değiştiği ve yani benim kendi gündemimi de buradan ayrılmış birinden daha fazla meşgul ettiği için kafam çok burada. Barcelona pek girecek vakit bulamıyor aslında kitaplar ama tabii yani orada gördüğüm, tanık olduğum şeyler, hisler falan bir biçimde dolanıyor ama temel duygu hep Türkiye oluyor.
Şimdi anlatması zor bir şeyi söylemeye kalkışacağım, umarım becerebilirim. Şimdi kitabınızı okurken bazı yerlerde yani Türkiye gerçeğine dair şeyleri, olayları dile getirirken bir distopyadan parçalar okurmuş gibi hissettim. Sonra döndüm baktım, yani kendi içime döndüm baktım ve anlattığınız her şey aslında Türkiye'de yaşanmış şeyler. Ve bunları yaşamış olmamıza rağmen ben bunları okurken sanki daha kara bir şey anlatmaya çalışıyormuşsunuz. Daha karamsar, daha distopik bir şey anlatmaya çalışıyormuşsunuz gibi hissettim. Ama gerçekte de öyle değil dediğim gibi. Şunun etkisi var mı acaba? Yurt dışında yaşıyor olmanız, belki Türkiye'de olan biteni birilerine anlatırken bunların söze döküldüğünü, dökülmesinin aslında bizim yaşamadığımızdan daha karanlık bir etki yaratıyor olması, hiç bilmeyenleri anlatırken bu bize aşina ve dolayısıyla olağan gelen şeyler bir yabancıyı anlatırken aslında daha karanlık bir hal alıyor. Kulağımız sanki kendi anlattığımızı dinlerken ya neler olmuş hakikaten diye şaşırma hali falan. Böyle bir durum yaşıyor musunuz? Ya da bu sadece olan biten bir şeyi kağıda dökmekten kaynaklanan bir vuruculuk mu?
Aslında şaşırdım yorumumuza. Düşüneceğim bunu. Ben her zaman çok acıklı anlatılabilecek hikayelerin biraz daha umut ışığı içinde olan ve mizahi sosu yüksek bir yerden anlatılması taraftarıyım. Bana genelde eleştiri geldiğinde buradan gelir yani. Çok karanlık bir şey anlatıyorsun. Birisi ölmüş, birisi ayrılık yaşıyor bir şey. Ama bunu gülerek anlatıyorsun. Hani böyle genelde tanımlanır mesele. Onun için gerçekte olduğundan daha karanlık yorumlamanıza şaşırdım.
Şöyle örnek vereyim. Mesela Ali İsmail'in ölümünü anlattığınız ya da oradan yola çıkarak anlattığınız bölüm. Ya da işte gar patlaması. Ya da iki kişinin konuşmasına tanık oluyorsunuz ve hani bari avukat yargılanmasaydı diye bitiyor şey. Bunlar gerçekten böyle karanlık bir gelecekte geçiyormuş da olabilir pekala. Ama aslında yaşadığımız hikayeler ve ben bunların her birinin aslında gerçek bir şey olduğunu ve Türkiye gündeminden referanslarla yazıldığını düşündüğümde bunu distopya olduğunu düşünmekten ötürü biraz utandım, biraz rahatsız oldum. Halbuki bunlar her günkü gerçekler.
Ben daha komik bir şey söyleyeyim, yani daha doğrusu bu hiç komik değildi, ben komik olduğunu iddia edeceğim bir şey söyleyeyim. Son romanı yazarken, yani lafı hep oraya getiriyorum gibi oldu ama onunla daha kafam meşgul olduğu için daha şey. Bir takım çok absürt şeyler yazmaya çalıştım ben oraya. Yani orada daha yine distopik bir dünya var ama hani bugünün gerçeğiyle çok açıklanamaz. O kadar da olmaz canım dedirtecek bir takım durumlar bulmaya çalıştım. Ve mesela bu benim öngörülü bir yazar olmamla falan ilgili değil. Öyle olsaydı da ben böyle şeylere yine de çok daha sonra olmasını öngörürdüm. Ya da hiç öngörmezdim, aklıma bile gelmezdi. Fakat hayatın gerçeği o kadar benim zihnimden hızlı işledi ki ben daha yakın geleceğe dair bir şey kurmaya çalışırken roman baskıya hazırlandığı sırada benim yazdığım şeylere çok benzeyen ama onlardan daha absürt şeyler oldu. Mesela ben çok basit bir örnek vereyim. Kahramanımız elinde bir Alman malı blenderla tamirciye gider mahallesinde ve adam el sürmek istemez çünkü boykot var, hani Alman mallarını eleyemiyoruz. İşte markette makarna bulamaz ama yerli ve milli eriştemiz var filan, böyle şeyler. Sonra roman yayınlanırken, artık yayın evindeyken yani iPhone'lar kırıldı filan, böyle şeyler oldu ve benim roman bir anlamda yani bir şey kaybetti aslında. Hani olan bir şeyi yinelemiş, onun parodisini yaparmış duruma hatta yer yer düştüm. Velhasıl benim özel bir korkunç bir tablo çizmeme gerek kalmıyor çoğu zaman. Hayat benden daha sinir bozucu bu anlamda.
Derme Yıldırım keşke sinir bozucu lafıyla bitmeseydi ama gerçekten benim çok memnun kaldığım bir söyleşi oldu.
Evet,
çok teşekkür ediyoruz.
Hem okumaktan mutlu olduğum bir roman hem de hakkında sizinle konuşmaktan mutlu olduğum bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ederim.
Zarif davetiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Ne demek, zevkle.